Yüzyılların Gerçeği ve Mirası İnsanlık Tarihine Giriş Server Tanilli 6. Kaset 2. Yüz Dorlar 1100 yıllarına doğru Peloponez'e kadar ulaşmışlardı çünkü. Isparta'nın kurulduğu Lakonya, Tayget ve Parnon dağları arasında uzanan Erotas'ın suladığı verimli bir ovadır. Denizle ilişkileri pek güçtür. Dor istilasından önce Lakonya halkı Homeros'un şiirlerinde anlattığı yaşamı sürüyorlardı. Miken uygarlığının merkezlerinden biri eski Amikle de oradaydı. Mümkündür ki Dorlar yıktılar orayı da. Dor çobanlarının sosyal gelişmişliği Akalarınkinden aşağı düzeydeydi kuşkusuz. Ne var ki göçebe ve kırsal yaşayışın gerektirdiği güçlü bir askeri örgütlenme içindeydiler. Lakonya'nın fethini de başta bu kolaylaştırdı. Dorlar fethettikleri toprakları ve üzerindeki köylüleri ortak mülkiyetlerine aldılar. Toprağı da ailelerin sayısına göre eşit parçalara, kleroslara böldüler. Her birinin elinde aşağı yukarı 20 hektar toprak bulunan 10 bine yakın aile vardı. İstilacılar fethettikleri halkın üzerinde egemenliklerini sürdürmek üzere kurdukları ortakçı bir rejimde yönetici sınıf oldular böylece. 9. yüzyılda vadinin en geniş kısmında Isparta ya da Lakedemon adıyla askeri bir merkez kurdular ve Ispartalılar dediler kendilerine de. Isparta surları olmayan 5 kasabayı alıyordu içine. Sürekli bir askeri kamp idi burası. Oradan kendilerinden çok daha fazla sayıdaki köylüleri yönetiyorlardı. Ispartalılar Lakonya'ya iyice yerleştikten sonra 8. yüzyılın ikinci yarısında Tayget'in batısında kurulu, verimli ve kalabalık Messenya'yı fete giriştiler. Ve inatçı savaşlardan sonra 7. yüzyılda orayı fethedip halkını egemenlikleri altına aldılar. Messenyalılar korkunç bir kinle dolu olarak sürekli başkaldırı korkusu içinde yaşatacaklardır Ispartalıları. 464 yılında da en büyük başkaldırıyı yapacaklardır. 10 yıl süren savaş kanla bastırılır. 3. Messenya Savaşı diye anılır bu. Sosyal rejim ve adetler. Isparta devleti Lakonia'nın ve Messenya'nın fethiyle 7. yüzyılın sonlarında doğrularca kesin olarak kuruldu. Ne görüyoruz Isparta toplumuna baktığımızda? Isparta halkı pek açık olarak 3 sosyal katmana ayrılıyordu. Ispartalılar, Periekler ve İlotlar. Her biri birbirinden kopuk kendi bölgesinde yaşıyorlardı. Ispartalılar egemenliklerini İlotların üstünde sürdüren yönetici bir sınıftı. İlotların ekip biçtiği her toprak parçası kleros bir Isparta ailesinin de olsa bu aile kendi toprağında değil Isparta'da otururdu. Ailenin başı işleri yürütmez, İlotlara göz kulak olmazdı. Onlara kendi mülkiyetinde insanlar olarak bakamayacağı gibi toprağından çıkaramaz, satamaz ve öldüremezdi. İlotları yöneten devletti. Hükmetmek için örgütlenmiş Ispartalılar yani. Ispartalıların toprağa ekip biçmek hakları yoktu. Giderek ticaret ve zanaatla uğraşmak hakları da. Klerosla ilgili her iş yasaktı onlara. Ispartalılar askerlik sanatına adamışlardı kendilerini. Bununla beraber her Ispartalı aile klerosun ürününden bir bölümünü, bir olasılıkta yarısını alırdı. Bu klerosla onu işleyen ilotlar miras yoluyla geçiyordu. Ancak onlar satılamayacağı gibi kim olursa olsun başkasına vasiyet edilemez ve devredilemezdi. Aile şefinin oğlu bir istisnaydı bunda. Görülüyor ki kölelerle ilotlar arasında bir fark var. 30 bin dolayında olan periyekler ise fethedilen Lakonya'nın akalarından geliyorlardı. Bunlar toprakları ve malları olan özgür kişilerdi. Siyasal hakları yoktu ne var ki ve Ispartalılarla evlenemezlerdi. Ayrı bir bölgede otururlardı ve Ispartalı görevlilerin harmostes denetledikleri bir özellikleri vardı. Tarım, zanaat ve ticaretle uğraşırlardı ve Ispartalılara bir vergi öderlerdi. Periyekler askerlik hizmetiyle yükümlüydüler. Ancak orduda ayrı bir birlik oluştururlardı. Yurttaşlık haklarından yararlanan Ispartalıların sayıları azaldıkça askerlik hizmeti gitgide ağırlaşan bir yük olacaktır onlar için. Günden güne artan hoşnutsuzluklarından biri budur. İlotlar yenilmiş ve boyunduruk altına alınmış halk kitlesiydiler. Yenenler topraklarında bırakmışlardı onları. Ne var ki toprak devletinde artık. 20 bin dolayındaydı sayıları. Her klerosun üstünde onu ekip biçen birçok ilot ailesi yaşamaktaydı. Emekleriyle hem kleros sahibini hem de kendilerini geçindirmekteydiler. İlotları öteki Yunan sitelerindeki kölelerden ayıran başta şu idi. İlotlar devlet mülkiyetindeydiler. Eski yazarların deyişiyle kamu köleleriydi onlar. Ayrıca temel üretim aracı olan toprağa bağımlı da olsalar belli bir iktisadi özellikleri vardı. Bu da serflere benzetiyor onları. Ispartalı Malik'in toprağını kendi araçlarıyla ekip biçiyorlar ve ona da mal olarak belli bir pay, apofora veriyorlardı. Buğday, şarap, peynir, yağ gibi. Ödenen karşılık ürünün aşağı yukarı yarısını oluşturduğundan geri kalan ancak yetiyordu ailelere. Kötü ürün alındığı kıtlık zamanlarında felaketti tablo. Öteki sitelerdeki kölelerin zıttına ilotlar, koruyucu, taşıyıcı, hizmetçi olarak savaşa da katılabiliyorlardı. Yaşamları öylesine çetindi ki Ispartalı ozan, Tyrt, sırtına taşıyamayacağı kadar yük yüklenmiş eşeğe benzetir onları. İnce bir benzetiş değil gerçi ama gerçek. Başkaldırıları ve ilot halkının tehlike olabilecek çoğalışını önlemek için Crepti denen pek acımasız önlemler alınıyordu. Her yıl Ispartalılar baskınlar düzenliyor ve kendilerince en kuşkulu ilotları öldürüyorlardı. Genç Ispartalılardan kurulu özel görevli birlikler halkı gözetlemek, giderek sindirmek için ülkeyi dolaşıyorlardı. Köylerin yakınında pusu kurdukları günün gecesinde ilotları öldürüyorlardı. İlk çağda köleler karşısında bu denli vahşi davranan başka bir devlet daha yoktur. Isparta'da sınıfların ve sınıf mücadelesinin derecesini gösterir bu. Daha sonra Isparta'da örfler özel bir nitelik kazandı. Her yetişkin erkek pek disiplinli ve her an saldırıya hazır, sürekli orduda görevliydi. 20'sinden 60'ına kadar her Ispartalı her gün toplantılara katılıyordu. Bütün yurttaşlar belli topluluklar, city oluşturuyorlar ve kendilerine belli yerler ayrılan bu topluluklarda üyeler birlikte yemek yiyorlardı. Asla terk edemiyorlardı bu birlikleri ve çok kez silahlarıyla aynı yatakhanede yatıyorlardı. İnsanlar bu birliklere göre savaştaki sıralarını alırlardı. Bir birliğe katılmak zorunluydu. Birlikte yenen yemekler için aylık ödenti payı bir miktar arpa unu, şarap, peynir ve incirden oluşuyordu. Isparta yönetimi yurttaşların özel yaşamına da kayıtsız şartsız karışıyordu. Evlenmeler bireylerin sınıf çıkarlarına mutlak boyun eğilişini gerektiren gençlerin eğitimi ilgilendiriyordu onları. Evliler köleci Isparta'nın dayanakları olacak çocukları sağlıklı ve gürbüz olarak yetiştirmekle yükümlüydüler. Erkek çocuklar 6 yaşına kadar ana babalarının yanlarında kalır, sonra devlet alır onları, belli toplulukların içinde devletin görevlendirdiği eğiticilerin paydonomos gözetiminde yetiştirilirlerdi. Eğitim ve öğretimde ön planda gelen, çocukların bedensel gelişmelerine katkısı olan çalışmalardı. Güreş, yarış, disk ve ok atma ve benzeri. Güçlükleri alıştırıp sertleştirmek için yalın ayak yürütülür ve hemen her mevsim giysisiz dolaşırlar, becerikli ve söz dinler yetişmelerine dikkat edilirdi. İlk öğretimde en az yetinilirdi. Çocuklar genel olarak birlikte yemeklere ve savaşlarla kahramanlıkların anlatıldığı toplantılara katılırlardı. Düşüncelerini ve dileklerini kısaca ve özlü olarak lakonik, askerce anlatmaya alıştırılırlardı. Ispartalıların manevi eğitimi askerlik sanatına uygundu. Her yerde yurdun ve ünlü yurttaşların onuruna şarkılar söylenirdi. 14 yaşına gelince yeni yetmeler kamp yaşamına ve yoksunluklara alışmaları için yetişkin savaşçılarla yurdu dolaşırlardı. 20 yaşında savaş araç ve gereçlerini alır ve birliklerine katılırlardı. Yaşlılığa değin sürerdi görevleri. Kızların eğitimi de devletin çıkarlarına yanıt veriyor ve sağlıklı bir kuşağın gelecekteki anılarını yetiştirme amacını taşıyordu. Jimnazlarda kızlar da erkek çocuklar gibi beden hareketleri yapar, dans, müzik ve şarkı öğrenirlerdi. Öteki Yunan sitelerinde kadınlar toplumdan çekilmiş bir halde yaşarlarken Isparta'da erkekler gibi yetiştirilir, pek büyük bir özgürlükten yararlanır ve yurttaşlarının saygılarını toplarlardı. Aslında anarki dönemin kalıntılarıydı bunlar. Siyasal rejim. Isparta'nın siyasal rejimi pek ilkeldi. Efsaneye bakılırsa Delphi kahininin sözlerine uyarak Likürk adlı bir yasa koyucu saptamıştı kurumlarını bu rejimin. Neydi kurumlar? Siteyi babadan oğula geçen iki kral, Archiaget yönetiyordu. Büyük saygınlıkları vardı bu iki kralın. Ancak siyaset üzerindeki etkileri zayıftı. Barış zamanında miras konusundaki anlaşmazlıkları çözmek, yaşlılar meclisine katılmak ve rahiplik görevini yerine getirmekti yetkileri. Savaş zamanında ise orduyu kumanda ediyorlardı. Her iki kralın da katıldığı Yaşlılar Kurulu, 60 yaşını bitirmiş soyluların arasından yaşam boyu seçilmiş 30 yaşlıdan Gerontes oluşuyordu. 30 yaşına varmış Ispartalılardan oluşan Halk Meclisi Apello ise Yaşlılar Kurulu'nun kararlarını, özellikle savaş ve barışla ilgili kararları onaylıyor, ancak tartışmaya girmeden kabul ediyor ya da reddediyordu. Halk Meclisi'nin seçimleri ve kararları Aristoteles'in deyimiyle çocukça bir nitelik taşıyordu. Oylamaya gidilmiyor, bağırtı ve çağrıların şiddeti şu ya da bu aday ya da karar hakkındaki olumlu ya da olumsuz tavrı belli ediyordu. Isparta'nın 5 kasabasından her birinin bir eforu, gözeticisi vardı ki otoriteleri mutlak olup özellikle ilotların baş kaldırılarını önlemek ya da baş kaldırmışlarsa boğmak amacına dönüktü. Yıllık bir görevdi bu. Oligarşiden doğan eforlar soyluların en tutucu çevrelerinden seçiliyorlardı. Denetlemeleri krallara ve yaşlılar kurulunun üyelerine değin varıyordu. Uygulamada devlet politikasını çizenler onlardı aslında. İlotlara savaşı onlar ilan ettikleri gibi yerleşik düzeni değiştirmek istediği kuşkusunu yaratan kralları bile yargılayıp ölüme mahkum etmek hakları vardı. Böylece eforluk, Isparta oligarşisinin en yüksek görevi, vahşi bir sınıf diktatoryası ve Yunan soylularının da kalesiydi. Bu koşullarda az çok gelişmiş bir alışveriş pratik olarak olanaksızdı. Ticaret ilkel bir nitelik taşıyordu. Para yerine de demir çubuklar kullanılıyordu. Ülkeye yabancıların girmesi ise yasaktı. Bu yüzden Plutarkos'un söylediğine bakılırsa yabancı gemiler Isparta limanlarına giremiyorlardı. Devlet kendisi için gerekli kaynakları periyeklere koyduğu vergilerden, olağanüstü vergilendirmelerden ve savaşlarda kazandığı ganimetlerden sağlıyordu. Hazine yoksuldu. Ödemeler ise mal olarak yapılıyordu. Her Ispartalı dört dörtlük bir savaşçıydı. Hoplite adı verilen ağır silahlı piyadeler bir mihver, bir zırh, bir mızrak ve yuvarlak küçük bir kalkanla donanmış olarak ordunun temelini oluşturuyordu ve sonuna değin de öyle oldu. Askeri harekat sırasında ordu sık sıralar halinde ve müzik eşliğinde ağır ağır yürürdü düşmanının üzerine. Isparta piyadesi yenilemez diye bilinirdi. Ne var ki kuşatma tekniğinden habersizdi ordu. Donanma da zayıftı. Isparta'nın askeri örgütü eski Yunan'ın en güçlü örgütü oldu. 6. yüzyılın sonunda bütün Pelopones Isparta'nın egemenliği altına girdi. 530 yılına doğru da Korent'i, Sicyone'yi, Megara'yı ve Egin adasını da içine alan ünlü Peloponez Birliği ortaya çıktı. Peloponez'de önemli bir rol oynamış olan Argos'la kuzeydeki Aka kasabaları dışında kaldı bu birliğin. Genel sorunlar, bağlaşıkların Isparta'daki toplantılarında çözülmeye çalışılıyordu gerçi. Ancak uygulamada ağır basan Isparta'ydı. Isparta'nın gerici rejimi damgasını Peloponez'in giderek tüm Yunan dünyasının ekonomisine, siyasal ve sosyal yaşamına vurdu ve gelişmeyi de köstekledi. Değişiklik korkusuyla Isparta öteki Yunan sitelerinde hep gerici güçleri, eskimiş sosyal ilişki biçimlerini tutuyor, destekliyordu. Askeri üstünlüğünü yitirmemek için de öteki sitelerin birleşmesine, giderek Yunan'ın siyasal gelişimine, elindeki bütün araçlarla karşı çıkıyordu. Isparta, Yunan dünyasında gericiliğin kalesi olmuştur sonuna değin. 2. Atina. Isparta'nın tersine Atina, 6. ve 5. yüzyıllarda pek gelişmiş bir köleci devlet örneği oldu. Atina'nın tarihi, köleci sitenin oluşumu, doğuştan soyluların düşüşü, klan rejiminin kalıntılarının ortadan kaldırılışı, giderek köleci devletin en yetkin biçiminin yani demokratik köleci cumhuriyetin ortaya çıkış sürecini pek güzel gösteriyor bize. Atina'nın doğuşu. Atina sitesinin üzerine kurulduğu Attika, denize doğru hayli uzanmış, aşağı yukarı 2500 kilometre kare genişliğinde kayalık bir yarımada. Kireçli dağlarla kaplı bu yarımadada su kıt, çok yerde bitki örtüsü de hayli zayıf. Kuzeydoğu bölgesi hemen hemen ekilip biçilmez durumda. Kıyılar ise verimli değil gerçi ama denizciliğe elverişli. Attika'nın doğal zenginlikleri de Larion'daki gümüş madenleri, Pantelik ve Himeti'nin mermerleri ve çömlekçilikte hayli aranan güzel plastik kildi. Yarımadanın en güzel yeri Pedion adı verilen ortadaki ova. Tek bir ırmağın Sefis'in akışı boyunca uzanan bu ovayı üç yandan dağlar kuşatıyor. Yalnız güneybatısı denize açık. Atina, Saronik Körfezi'ne 7 kilometre mesafede. İşte bu ovada kuruldu. Kurulduğu yer denizden yararlanmasına elverişli. Saldırılardan korunacak stratejik bir yer. Denize limanla bağıntılıdır. Bu liman, yani Pire, daha sonra bir kanalla Atina'ya bağlanacak. Isparta bir kara devleti iken Atina bir deniz devleti olarak gelişecektir. Başlarda halk klanlar halinde müstahkem kasabalarda yaşıyorlardı. Acharnes, Eleusis, Kolon, Falar, Maraton'un adları sonraki yüzyıllara da kaldı. İçlerinden bazıları Fratrilerin ya da Fileslerin merkezi durumundaydılar. İlişkiler geliştikçe doğanın özelliklerinin de bir sonucu olarak Attika'nın en büyük kalesi, Atina'nın akropolü, ülkenin merkezi olup çıktı. Kralın sarayı orada bulunuyordu. Belli başlı tapınaklar da Erektion ve Parthenon, az ötede Ares Tepesi var ki yaşlılar kurulu Areopage orada toplanıyordu. Bir başka tepenin, Phtix'in yamaçlarında ise halk meclisi. Kim oynadı bu birleştirici rolü? Gelenek, Theseus adlı bir kralın adından bahsediyor. Soyluların egemenliği ve halk hareketleri. Toplum üç sınıfa ayrılmıştı. Epatritler adı verilen soylular, Geomoreler yani küçük toprak sahibi köylüler ve toprağı olmayan ancak parası olan tacir ve zanaatçı orta sınıf. Yani Demiurgeler. Eupatritler toprak ve sürüce zengin sınıfı, ötekiler ise gitgide bağımlaşan demosu yani halkı oluşturuyorlardı. Yerli halkın dışında çok sayıda köleler ve Atina'da oturan özgür ama yurttaşlık haklarından yoksun metekleri görüyoruz. Alışverişi gelişip de ürünler mete haline geldikçe toprağın kişilerce ekilip biçilmesi gitgide önem kazanır ve toprakta özel mülkiyet yerleşir. Pedion Ovası'ndaki en verimli toprakları da Eupatritler ele geçirirler. Korsanlık ve haydutluk yoluyla bu toprakları işlemek amacıyla köle elde etmek için uğraşırken, ülkelerindeki küçük toprak sahibi köylüleri de tefecilik yoluyla köleleştirirler. Nasıl? Küçük toprak sahibi köylüler borç para karşılığı topraklarını soylulara ipotek ediyor ve faiz karşılığında da ürününün 5/6'sını onlara veriyorlardı. Bunların içinde pelatlar vardı ki borcunu ödeyemediğinden toprağını bütün bütüne yitirip soyluların kölesi olmuşlardı. Uzatmayalım. Sonunda bütün topraklar bir küçük azınlığın olup çıkar. Rejim de buna uydurulur. 8. ve 7. yüzyıllarda Attika'da kralın iktidarı önce sınırlandı. Sonra da yerine 9 arhont geçti. Arhontlar soylular arasından seçiliyor ve yürütme gücünü temsil ediyorlardı. 8. yüzyılın ortalarında arhontluk 10 yılla sınırlandı. 683 yılından başlayarak da 1 yıl oldu bu süre. Başta adını görevde bulunduğu yıla da veren Arhont eponime geliyordu. İç işleri denetliyor, aile uzlaşmazlıklarını çözüyor, dulların ve yetimlerin vesayetiyle uğraşıyordu. Basileus adını taşıyan ikinci Arhont, kralın eski dinsel görevlerini yerine getiriyordu. Üçüncüsü Polemark, askeri işlere bakıyordu. Heyetin Tesmotetes yani kanun yapan adını taşıyan öteki üyeleri ise kanunların uygulanmasına göz kulak oluyor ve yurttaşları yargılıyorlardı. Eski Arhontlardan oluşan Areopage ise yasama gücünü temsil ediyordu. En yüksek adalet ve denetim organı da oydu. Böylece iktidar bütünüyle soyluların elindeydi. Halkın ise hiçbir hakkı yoktu. Ne var ki ticaret ve zanaatın gelişimi bütün öteki Yunan sitelerinde olduğu gibi Atina'da da ticaret ve zanaatçılardan oluşan yeni bir halk kesimini ortaya çıkarır. Öpatritlerle çelişmesi vardır bu kesimin. Bunun gibi borç için kölelik de üretici güçlerin gelişmesini frenliyordu. Kırsal kesim halkı çoğalmak şöyle dursun, öpatritlerce borcunu ödemeyenlerin çocuklarıyla beraber dışarıya satılmaları yüzünden azalmaktaydı giderek. Aristoteles'in deyimiyle soylularla kalabalık arasında uzlaşmazlık vardı. Çözüm için girişim kent halkından gelir. Köylüler örgütsüzdür çünkü. Kent halkı köylülerin azat edilmesini ve öpatritlerin uyguladığı özgür Atinalıları köle durumuna düşüren ilkel sömürü yerine daha gelişmiş bir biçimi geçirmeyi istiyordu. Dışarıdan getirilen ve getirilecek kölelerin sömürülmesi. Yabancı kölelerin kullanılması da kent halkının iktisadi faaliyetinde, zanaat atölyelerinde ve ticari girişimlerde büyük bir önem kazanmıştır. Anlatıldığı kadar şöyle gelişir mücadele. Atinalı Kilon, soylu kökenli de olsa Öpatritleri devirip Atina'da tiran olmaya kalkar 630 yılına doğru. Ama başaramaz. Öpatritler hem de kendilerine bağımlı kır halkı arkalarına takarak Kilon'u ve yandaşlarını öldürürler. Başarısızlık köylü kitlelerin desteğini sağlayamamaktan geliyordu. Karışıklıklar sürüp gider. Örf ve adetlerin yazılı olmaması, o yüzden de öpatritlerce keyfi olarak uygulanması da yakınma konusudur. Doğmakta olan köleci toplumun hukuk ilişkilerini düzenleyecek yazılı ve herkes için zorunlu kurallara gereksinme vardır. Hoşnutsuzluk tam bir başkaları dönüşeceği sırada soylular Arhont Drakon'a bu kuralları saptama görevini verirler. İsa'dan önce 621. Ne mi yapar Drakon? Zalimliğiyle tanınmış Drakon kanunları, klanların ilkel adetlerinin bir toplamı aslında. En küçük bir hırsızlığın bile ölümle cezalandırıldığı bu kanunlar için 4. yüzyılda yaşayan Atinalı Hatip Demade, mürekkeple değil kanla yazılmıştır der. Öyle de olsa bir ilerlemeydi bu. Çünkü yürürlükteki hukuku yazılı hale getirerek soyluların keyfi davranışlarını sınırlıyordu bir dereceye kadar. Onları taştan levhalara kazıyıp Agora'ya asarlar. Solon'un reformları. Drakon'un kanunları kent halkı ile köylülerin durumunu iyileştirmek şöyle dursun daha da kötüleştirdi. Atina'nın siyasal ve iktisadi rejimini düzeltmek gerekiyordu. Halk hareketinin başını çeken ılımlı tacirler partisiydi. Onların ön ayak olmasıyla ünlü şair Solon sorunlara çözüm bulmak amacıyla en geniş yetkilerle Arhont ve hakem seçildi. İsa'dan önce 594. Varını yoğunu yitirmiş soylu bir aileden geliyordu Solon. Gençliğinden başlayarak ticaret yapmak zorunda kalmıştı. Kent halkını tanıyordu böylece. Soyluların açgözlülüğünü ve baskılarını eleştiren şiirleri de halk arasında ününü artırmıştı. Megaralıların olan ve Atina'nın Filare limanının çıkışını kapayan Salamin adası onun ısrar ve katılmasıyla alınmıştı. Solon'la siyasal devrim denen şey başlar ve mülkiyete de el uzatarak olur bu. Neler yapar? 1. Önce tarlalar üzerindeki ipotekleri kaldırdı. Borçları sildi ve borç yüzünden köle haline getirilmiş tüm borçluları azat etti. Dışarıya köle olarak satılmış olanları da devlet hesabına satın alıp getirtti. Gelecekte alacaklıların, borçluların üzerinde hiçbir alacakları da olamayacaktı artık. Borçluların durumunu hafifletmek amacıyla bir para reformu da yaptı. Ayrıca çocuklu kişiler için mallarını vasiyet etme ve başkalarına devretme özgürlüğünü getirdi. Klan ve aile mülkiyeti o zamana değin engeldi buna. Bütün bu önlemler toprak soylularına karşı yönetilmişti ve köylülüğü özgürleştirme amacını güdüyordu. Şu önlemler de ticaret ve zanaatın gelişmesini destekledi. Şarap ve zeytinyağının dışında yiyecek maddelerinin dışarıya satımını yasakladı. İçerideki meslekleri korurken yabancı zanaatçıları da Atina'ya çekiyordu. Kendisine bir meslek öğretmeyen babaya oğlunun bakmak yükümlülüğünü kaldırdı. Tutumluluğu emreden, lüksü ve evlenmede olsun, cenaze töreninde olsun, soyluların gösterişe kaçan, harcamalarını yasaklayan önlemler aldı. 2. Solon'un bir başka önemli girişimi de siyasal reformu oldu. Bununla doğuştan soyluların tekelci iktidarını tasfiye ediyor ve mali varlığa göre değerlendirme ilkesini getiriyordu. Yurttaşların siyasal yaşama katılmaları kökenlerine değil, varlıklarına, gelirlerine ve servetlerine bakarak girdikleri sınıflara göre olacaktı artık. Dört sınıf birbirinden ayrılıyordu. Birinci sınıfa topraklarından en az 500 ölçek ürün elde eden en zenginler giriyordu. Arhontluk gibi yönetici mevkilere gelmek, giderek Areopagi'ye girmek onların hakkıydı. İkinci sınıf yıllık gelirleri 300 ile 500 ölçek arasında olanlardan oluşuyordu. Atlılar adını alıyordu onlar. Askerlik hizmetine atlı olarak katılma olanakları vardı çünkü. Bu sınıf ikinci derecede görevler üstleniyordu. Gelirleri 200 ile 300 ölçek arasında olan yurttaşlar ise üçüncü sınıftı. Savaşa ağır silahlı olarak katılmakla yükümlüydüler. Köylülerdi bu sınıfın temelini oluşturan. İlk iki sınıfın temsilcileri gibi bu üçüncü sınıf yurttaşlar da Solon'un kurduğu 400'ler kuruluna ve mahkemeye seçilebiliyorlardı. Halkın geri kalanı tetesler denen gündelikçi ve yoksul köylüler dördüncü sınıfı oluşturuyordu. Halk meclisi ile mahkemeye girebiliyor, oy kullanıp seçebiliyor ancak kendileri seçilemiyorlardı. Böylece yönetimin örgütü köklü değişikliklere uğramıştı. Gerçi Arhontlar en zenginler arasından seçilecekti. Ancak önemli olan tüm Attika yurttaşlarının katıldıkları ve Atina devletinin tüm görevlilerini seçtikleri halk meclisinin uğradığı değişiklikti. Adli alandaki yenilik de önemliydi. Halkın hükümlere katılması için mahkemelerde jüriler kurulmuştu. Sonuç olarak Halk Meclisi 400'ler kurulu ve Helie adı verilen mahkeme yeni Atina Anayasası'nın temel organları oldular. Solon'un kurduğu rejim ilerici büyük bir rol oynadı. Anayasaya yepyeni bir öge girmişti. Özel mülkiyet. Yurttaşların hakları ve görevleri varlıklarının ölçüsüne göreydi artık. Toplumun eski kurumları yeni bir darbe yemişti. Borç için köleliğin kaldırılmasıyla da köle emeğinin sömürüsünde daha ileri bir biçime geçiliyordu. Dışarıdan getirilecek kölelerin sömürülmesi. Ancak köken olarak soylulardan gelse de kentin zengin zümresinden olduğu için doğuştan soylulara büyük bir darbe vurmakla beraber. Solon, klan rejiminin tüm kalıntılarını tasfiye etmedi. Örneğin soyluların temel dayanağı büyük toprak mülkleri varlığını sürdürüyordu. Bunun gibi kitlelerin özellikle toprakların bölüşülmesi isteklerine kesinlikle karşı çıktı. Pisistrates'ten Klistenes'e. Köklü çözümlerden kaçınıp orta yolu arayan siyaset adamlarının eseri ne olmuşsa Solon'un eseri de o oldu. Öpatritlerin hesabını göremediği gibi alt sınıfları da bütünüyle hoşnut edemedi. Mücadele eskisinden daha keskin olarak yeniden başladı ve daha sistemli olarak. Üç parti doğdu. Likurg'un yönettiği, Öpatritlerin mülklerinin bulunduğu verimli Pedion Ovası sakinlerini toplayan Pediyenler. Bu aristokrat parti eski rejime dönülmesini savunuyordu. İkinci parti, Atina'nın en güçlü ailelerinden Alkmeonideslerin başında bulunduğu kıyı kesimindeki tacirlerin ve sanayicilerin çıkarlarını savunan Paraliyenlerdi. Bu ılımlı parti Solon'un kurduğu çerçevenin dışına çıkmıyordu. En kalabalık parti Attika'nın kuzeydoğusundaki nankör topraklı Diakriye yaylasında oturanların partisi Diakriyenler, dağlılar idi. Bu parti az topraklı köylüleri, tetesleri, çobanları, gündelikçileri, tüm çalışan halkı topluyordu. Kökten bir düzenlemeyi savunan en demokratik partiydi bu. Başında da soylulardan da gelse bu sınıfla bağını koparmış ve halk desteğini arayan Pisistrates bulunuyordu. Pisistrates 560 yılında iktidarı ele geçirip tiran oldu. Demokratik Parti'nin zaferi ve Pisistrates'in gelişi öteki partilerin azgın direnişiyle karşılaştı. Karşı partiler birleşip iki kez iktidardan kovdular onu. İkinci kovuluşu 10 yıl sürdü. Üçüncüsünde dış güçlerin askeri yardımını ve köylülerin desteğini sağlayarak onları bir savaşta yendi. Atina'yı yeniden ele geçirdi. Ölümüne değindi, iktidarda kaldı. Pisistrates'in iktidarı soyluların mutlak yenilgisini simgeler. Başta köylü ekonomisini sağlamlaştırma ve iktidarının temel dayanağı hoplit milisleri güçlendirme amacı güdüyordu. Köylülerin istediği toprakların yeniden paylaşımını gerçekleştirmese de soyluların topraklarını ellerinden alıp yoksul köylülere dağıtırken muhtaç köylülere devlet yardımı sağladı ve en yoksul kesimden alınan verginin miktarını azalttı. Gezici yargıçlar ve bölge mahkemeleri kurdu. Ancak tacir ve zanaatçıları da hoşnut etmek için büyük bir filo kurarak başta Mısır olmak üzere dış ticareti geliştirdi. Atina deniz gücünün temelleri atılmıştı. Bunların yanı sıra büyük yapım işlerine girişti. Atina'yı geliştirdi ve güzelleştirdi. Kentin yaşamı için çok önemli olan su yolları ve depoları yaptırdı. Önemli kamu girişimleri çok sayıda işçi ve zanaatçı için de ekmek kapısı oluyordu. Onun zamanında Atina, Yunan kültürünün merkezi oldu. Gözde sanatçıları oraya çekiyordu. İlyada ve Odisea'yı tek bir metinde toplattı. Kır tanrısı Dionysos adına yılda iki kez bayram düzenlemeye başladı. Olumlu koşullar köleciliği de geliştirdi. Ne var ki dışarıdan ucuz buğday ve kitleler halinde yabancı köle getirilmesi, köylü ekonomisi üzerinde vahim etkilerini göstermekte de gecikmedi. Pisistrates 527 yılında ve pek yaşlı olarak öldü. Yerine geçen üç oğlu Hippias, Hipparkos ve Tesalos'u içeride ve dışarıda çetin sorunlar bekliyordu. Hiçbiri de babalarının yerini tutacak yapıda değildiler üstelik. Halkla ilişkilerinde pek alçak gönüllü olan Pisistrates'in yerine onlar halka yukarıdan baktılar ve debdebeli bir yaşam uğruna her şeye vergi koydular. Asıl sorun olan da dış ilişkilerdeki durumdu. Persler Küçük Asya kıyılarına boyun eğdirmiş, Atina'nın bağlaşığı Samos tiranı Polikrates'i öldürmüş, Mısır'ı zapt etmiş ve boğazları ele geçirmişlerdi. Atina deniz yönünden soyutlanmıştı böylece. Öte yandan Isparta, tiranlığa karşı mücadele veren sürgündeki soyluları tutuyor ve barındırıyordu. Soyluların tertipledikleri bir komploda Hipparkos öldürüldü. Hipparkos'un ölümünden 4 yıl sonra da Isparta'nın askeri müdahalesi de sağlanarak Hippias kovuldu. Ispartalılar Atina'yı ele geçirerek Isagoras başkanlığında bir soylular oligarşisini iktidara oturttular. Bir Isparta birliği Akropol'ü işgal etti ve Atina'da terör kol gezdi. Ne var ki pek kısa sürdü bu iktidar. Halkın korkunç bir başkaldırısında Diakriyenlerle Paraliyenler birleştiler. Başlarında Alkmeonideslerden gelen ve Paraliyenlerin şefi olan Klistenes vardı. Ispartalılar kovuldular. Eube fethedildi ve soyluların toprakları alınıp Atinalı klanlar arasında paylaştırıldı. Birinci Arhon seçilen Klistenes, 506 yılında kitlelerin ülkenin siyasal yaşamında artan rolünü göz önünde tutarak Atina rejimini demokratlaştırmaya başladı. Neler yaptı? 1. Önce Attika'ya yeni bir örgütlenme getirdi. Attika'yı bir ya da iki köy ya da kasabadan oluşan özerk birimlere 100 demosa ayırdı. Atina'nın her mahallesi de bir demeydi. Her demeyin ayrı bir meclisi, görevlileri, toprakları, hatta bayrakları vardı. Bir yıl için seçilen başı yerel işlere bakıyor ve yöneticilerin bir listesini tutuyordu. 18 yaşına basan gençler bu listelere adlarını yazdırarak yurttaşlık haklarını elde ediyorlardı. Bu demoslar yerel yönetimde büyük rol oynadılar. 2. Bir başka reform seçim sistemi ile ilgiliydi. Çok eskiden beri var olan 4 filesi ona çıkardı. Her biri başlarda 10 demosu içeriyordu. Ancak Attika'nın çeşitli bölgelerindendi bu demoslar. Ve fileslerde değişik mesleki ve sosyal durumdaki yurttaşlar toplanıyordu. O zamana değin bütünüyle bir filese bağlı ve seçimlerde olsun, başka koşullarda olsun ağırlığı olan büyük soylu aileler parçalanıyor, doğuştan soyluların temel gücü sıfıra indirilmiş oluyordu. 3. Klistenes devletin anayasasında yeniden düzenledi. Solon'un 400'ler kurulunda üye sayısı 500'e çıkarıldı. Atina'nın en yüksek idari kurulu olan bu kurula her files 50 temsilci seçiyordu. Halk meclisi en yüksek otoriteydi artık. Areopaj ile Arhontlara gelince yetkileri kısılmıştı. Ve her fila ile bir tane hesabıyla 10 Arhont, 10 piyade birliği, 10 süvari birliği ve kumanda içinde 10 strateji bulunacaktı. Son olarak kurulan rejimi yıkmaya, örneğin yeniden bir tiranlık kurmaya yönelecek her olasılığı önlemek amacıyla Klistenes, ostrasizmi getirdi. Buna göre rejimi yıkma niyeti taşıdığından kuşkulanılan tehlikeli yurttaşlar 10 yıllığına sürgüne gönderiliyordu. Bu süre geçtikten sonra sürgün yurda dönebiliyor ve haklarını elde ediyordu. Şöyle uygulanıyordu bu önlem. Yılbaşında 500'ler kurulu ostrasizme gerek olup olmadığı sorununu halk meclisinin önüne getiriyordu. Halk meclisinin çoğunluğu evet derse bir başka toplantı yapılıyor ve o toplantıda her yurttaş bir midye kabuğuna, ostrakon ya da bir çömlek parçasına site için tehlikeli gördüğü kişinin adını yazıyordu. Mecliste 6000 yurttaşın toplanıp da çoğunun sürgün için oy vermesi yetiyordu. Dikkati çeken nokta şu ki zengin tacirleri köle sahiplerini temsil eden Klistenes yoksullar yararına hiçbir kanun yayınlamadı. Koyduğu tüm kurallar siyasal ilişkiler ve devletin yapısı ile ilgili. Attika halkının çoğunluğunu oluşturan ve zorla çalıştırılmaları Atina toplumunun iktisadi yaşamına temel olan köleler herhangi bir hak elde etmek şöyle dursun, köleci demokrasinin gitgide yetkinleşen örgütünün ilk kurbanları oldular. Bunun gibi toplumun bağımlı ve ezilen ögeleri arasında olan kadınlar ve metekler de siyasal haklardan yoksundular. Ne var ki Klistenes'in reformları Atika'da aşağı yukarı 100 yıl sürmüş olan sosyal ve siyasal bunalımlara bir son verir. Ancak Atina sitesinde 7. ve 6. yüzyıllarda gerçekleşmiş değişiklikleri doğrudan doğruya Klistenes'e ve ondan önce gelenlere yani Solon'la Pisistrat'e bağlamak doğru olmaz. Onların rolü köleci kurumların hukuksal sistemini yavaş yavaş yaratmak ve klan rejiminin kalıntılarına son veren sosyal hareketlerin sonuçlarını yasallaştırmakla sınırlıdır. İtici güç ise toplumun alt katları, özellikle doğuştan soylulara karşı mücadele veren köylülüktü. Köylüler özgür üretici durumlarını savunabildiler ve köleci toplumla bütünleştiler. Bölüm 4. Med Savaşları ve Sonuçları. İsa'dan önce 5. yüzyılda Yunanlılarla Persler karşı karşıya geldiler. O yüzyılın ilk yarısını kaplayan bu savaşlara Med Savaşları adı verilir. Bu savaşların Yunanlıların lehine bitmesi, Yunan ekonomisi giderek uygarlığı için çok olumlu koşullar yaratır. Yunan dünyası doruk noktasına çıkar o yüzyılda. Neydi nedenleri bu savaşların? Nasıl gelişti ve hangi sonuçlara ulaştı? 1. Med Savaşlarının nedenleri. Med Savaşları hakkındaki bilgi kaynaklarımız nedenli yetersiz olursa olsun şurası bir gerçek ki bu savaşlar Perslerin batıya doğru sürekli ve sistemli yayılışından doğdu. Perslerin batıya yayılışı. Daha 1. Dara zamanında Pers İmparatorluğu Hint'ten Ege Denizi'ne, Kafkasya'dan Mısır'a değin uzanan uçsuz bucaksız toprakları alıyordu içine. Fetih yoluyla bir araya getirilmiş, uygarlıkları kadar çıkarları da birbirinden farklı halkların bir yığınıydı bu. Onların vergi diye ödedikleri altınların bir bölümü paraya dönüşürken bir bölümü de şahların saray mahzenlerinde birikir dururdu. Pers soyluları bu fetih giderek bu sömürü politikasından yanaydılar. Fethedilen ülkelerde yönetici bir sosyal grup haline gelen imparatorluk görevlilerinin de bu politikanın sürmesinde çıkarları vardı. Yayılma politikasını Akdeniz'in doğusunda özellikle Fenike'deki köleci ve tacir soylular da destekliyordu. Küçük Asya'daki bazı ticaret ve sanayi çevreleri de doğu pazarlarından sağladıkları yararlar adına yakınlık duyuyorlardı bu politikaya. Fenike'nin, Lidya'nın ve bir bölüm Küçük Asya sitesinin fethi Persleri büyük bir deniz gücü haline getirmişti. Kartaca ile bağlaşıklık daha da güçlendiriyordu onu. Persler batıya yürürlerse Kartaca donanması Balkanlardaki Yunan sitelerinin yardımına koşmasını engellemek için Sicilya'ya saldıracaktı. Perslerin Avrupa'ya akını 513 yılında 1. Dara Karadeniz'in kuzey kıyılarına boyun eğdirmek amacıyla İskitlere karşı sefere giriştiği zaman başladı. Ne var ki boyun eğdiremedi İskitlere. Birden ortaya çıkıp saldıran, vuruşup hemen isteplerin derinliklerinde dalan, çekilirken de kuyulara varıncaya kadar her şeyi yakıp yıkan bu süvarilere karşı yapılabilecek bir şey yoktu aslında. Dara anlaşma olanağını bulamadan geri döndü. Ancak bu başarısızlığa karşın Persler Çanakkale Boğazı'nın iki kıyısındaki yerleri, Trakya'ya komşu bölgeleri, Bizans'ı ve Kalkedonya'yı yani Karadeniz'e açılan noktaları ele geçirdiler. Bu ise Yunanistan'la Karadeniz'in kuzey kıyıları arasındaki ilişkileri kesmek demekti. Buralar Yunanlılardan çıkıp Fenikeli tacirlerin eline geçiyordu böylece. Persler Küçük Asya kıyılarındaki birçok adaları da aldılar. Küçük Asya ile Kara Yunanistan'ı arasındaki ticaret yolları da kesilmişti. İonya Başkaldırısı. Persler 500 yılında Kutay Yunanistan'ına doğru ilerlemeye başladılar. Kiklat takım adaları içinde en büyüğü olan zengin ve verimli Naxos adasını ele geçirmeyi denediler. Bu düşünceyi düşmana satılmış millet tiranı Aristagoras vermişti onlara. Sefer başarısızlıkla sonuçlanınca Aristagoras da Perslerle işbirliğini bozdu ve tuttu İonya kentlerini ayaklandırdı. İsa'dan önce 499. İonya halkı Pers boyunduruğundan zaten bitkindi. Dara'nın İskitlere karşı seferi sırasında da İonya denizcileri Tuna üzerine yapılmış köprüyü yıkıp böylece Pers ordusunu mahvetmeye bile kalkmışlardı. Ancak baş kaldıranlar düşmanı kendi güçleriyle yenemeyeceklerini görerek kıta Yunanistan'ından yardım istediler. Böyle başladı Med Savaşları. Ne var ki Yunan dünyasındaki parçalanış daha baştan etkisini gösterdi. Argos'a karşı bir savaş hazırlığı içinde olan ve kendisinden daha gelişmiş olduğu için de İonya'ya hiçbir yakınlık duymayan Isparta açıkça reddetti yardımı. Korent ve öteki kentler de öyle yaptılar. Bir Atina, Perslerin deniz üstünlüğü kendi yaşamsal çıkarlarını tehdit ettiği için 20 gemi yolladı. 5 gemi de Milet'le ticareti olan Eretria yolladı. Yardımın zayıflığı başka nedenlerin yanı sıra Asya ile ticareti sürdürmek amacıyla Perslerle her şeye karşın arayı açmamaktan kaynaklanıyordu. Başlarda Sardı almak gibi bir başarı kazandılarsa da sonunda yalnız başlarına kaldılar. Persler karada Efes önünde Yunanlıları yendiler. 498. Sonra denizde savaşı sürdürmek için Mısır'dan ve Fenikelilerden gemi istediler. Milet'e yakın kıyılarda Yunanlılar tam bir yenilgiye uğradılar. 494. Başkaldırının merkezi Milet'i denizden ve karadan kuşatmak gerekiyordu. Öyle yaptılar. Kenti alıp yerle bir ettiler ve tüm halkını da köle olarak sattılar. Bizans'ı da yeniden fethettiler. Küçük Asya'da ticaret ve denizciliğin bütün kilit noktaları ellerindeydi artık. İonya ise mutlak egemenlikleri altındaydı. 2. Mes savaşlarının aşamaları. Atina ve Eretria'nın İonyalılara yardım ettikleri bahanesiyle Persler kıta Yunanistan'ına karşı saldırıya geçtiler. 1. Mes Savaşı. İlk sefer 1. Dara'nın damadı Mardonios'un başkanlığında 492 yılında başladı. Ordu karadan ve denizden ilerliyordu. Ne var ki Pers donanması büyük bir fırtınada mahvoldu. Kara ordusu ise ağır kayıplara uğradı. Mardonios daha fazla ilerleyemeyip dönmek zorunda kaldı. Bu ilk seferin gene de olumlu sonuçları vardı. Zengin Trakya kıyıları ele geçirilmiş ve yeni bir sefer için sıçrama noktaları hazırlanmıştı. Mardonios'un başarısızlığı Persleri yıldırmadı. Dara Yunanistan'daki bütün kentlere elçiler gönderdi. Toprak ve su istiyordu. İçeride halkın baş kaldırmasından korktukları bazı oligarşik yönetimli Yunan siteleri ayrıca Teselya, Beotia, Ejin, Argos Perslerin üstünlüğünü tanıdılar. Açıkça red yanıtı veren yalnız Atina ile Isparta oldu. Dara'nın elçilerini de öldürdüler üstelik. Atina'da pleb kökenli Temistokles'in başını çektiği tacir ve zanaatçıların partisi Atina'nın ticaret yollarını ve pazarları giderek boğazları ele geçirerek iktisadi temelini genişletmeyi savunduğu için Perslere karşı girişken davranılmasından yanaydı. İstila üzerine yurdu Trakya'yı terk etmiş olan zengin ve soylu Miltiades de Perslere karşıydı. Ancak başını çektiği parti toprak sahiplerinin çıkarlarını temsil ettiğinden sadece topraklarını düşünüyordu ve bir savunma savaşından yanaydı yalnız. Atina halkı içinse Pers istilası demokrasinin giderek bir uygarlığın yok olması demekti. Onlar için ulusal bir savaştı bu. 490 yılında ilk seferden aşağı yukarı 18 ay sonra Persler bir ikinci sefere giriştiler. Dara hemen bütün Kuzey Yunanistan elinde olduğundan bu kez doğrudan doğruya deniz yoluyla Orta Yunanistan'a geçip fethini tamamlamak istiyordu. Kiklatlara saldırıp önce Naxos'u arkasından Eretria kentini ele geçirdiler ve Attika'nın doğusunda Maraton Ovası'nın yakınında karaya çıktılar. Düşmanın ansızın ortaya çıkışı Atinalıları hazırlıksız yakaladı. Daha da kötüsü Klistenes rejiminin karşısında olan Isparta hemen yardıma koşmak gereğini duymadı. Bir inanç yüzünden Dolunay'dan önce savaşa katılamayacaklarını söylediler. Yalnız Plate kenti koştu yardıma. Atinalılar köleler de dahil tüm erkekleri bayrak altına çağırdılar. Önce surların arkasına çekilmek niyetindeydiler. Sonra Maraton'a yürüyüp düşmanın önüne çıkmak kararını verdiler. Başlarında Miltiades bulunuyordu. Ayrıntılara girmeyelim. Maraton Ovası'nda Atina'da oligarşik partinin kenti düşmana vererek iktidarı ele geçirmeye hazırlandığı bir zamanda Atina demokrasisinin küçük ordusu Büyük Pers İmparatorluğu'nun o güçlü savaş makinesini kırıp parçaladı. Dara'nın evrensel imparatorluk planı da suya düştü böylece. 2. Med Savaşı. Dara'nın Maraton'daki yenilgisinin büyük yankıları oldu imparatorlukta. Öldüğünde 488 yerine oğullarından Xerxes geçti. Bu değişiklik Doğu despotluklarında pek olağan kanlı karışıklıklara yol açtı. Önce Mısır'da sonra Babil'de bastırıldı. Xerxes Avrupa'daki Yunanlıların inatçı ve korkunç hasımlar olduğunu da iyice anlamış bulunduğu için yeni bir sefere özenle hazırlanıyordu. Kartaca ile anlaşma yaptı. Yunanistan'da bile ortaklar sağladı kendisine. Atina'da büyük bir hazırlanış içindeydi bu arada. Miltiades, Maraton Savaşı'nın arkasından Perslerle işbirliği yapmış adalara karşı hemen saldırıya geçilmesi konusunda ikna etmişti partisini. Başında bulunduğu bir donanmanın Paros adasına yaptığı sefer ise başarısızlıkla sona ermiş ve aldığı yaralardan kendisi de ölmüştü az sonra. Denizcilerin partisinin başı Temistokles'e gelince iş adamı ve uzağı gören usta bir politikacı olarak soylu ailelerin politikadaki etkisini silmek istiyordu. Atina'yı bir deniz gücü haline getirmek için kapsamlı bir plan hazırladı. Çiftçi Partisi'nin lideri Aristides'i sürgüne göndererek bu partinin direnişini kırdı. Attika'daki gümüş madenlerine de dayanarak yetkin bir donanma kurdu. Limanları onartıp güçlendirdi. Atina, birinci sınıf bin deniz gücüydü artık. Bir başka önemli konu, düşmana karşı bütün Yunan sitelerinin birleşmesiydi. Güç bir işti bu. İçlerinde yansız kalmak isteyen, hatta Persleri desteklemeye hazır olanlar vardı. Temistokles'in yönettiği Atinalılar, birleşmenin en ateşli yandaşlarıydılar. Isparta'nın yönetici sınıfı, demokratik Atina'nın hasmı da olsa birleşmeden yanaydı. Çünkü denizden gelecek bir Pers istilasına karşı koyabilecek durumda değildi Ispartalılar. 481 yılının sonlarında Atina, Isparta, Ejin, Öbay ve öteki sitelerin temsilcileri bir araya gelerek savunma amacıyla Hellen Birliği'ni kurdular. Ve deniz ve kara güçlerinin kumandasını da Isparta'ya verdiler. 480 yılının sonbaharında Persler karadan ve denizden saldırıya geçtiler. Herodotos'a bakılırsa sayıları 5 milyonu aşıyormuş. Abartma elbette. Yarısı akla yakın geliyor. Öyle de olsa o devir için büyük bir girişim. 6. kaset 2. yüzün sonu. Lütfen 7. kasete geçiniz.